Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 7. söz. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsimden itibaren okuyacağız. Burada 7. sözün başında bir askerden bahsediliyor. Bu askerin tabiri caizse bir temsil ile, bir örnek ile askerin durumu, hali anlatılıyor. Daha sonra da onun o halinin hakikate tatbiki söz konusu. Nedir o askerin hali? Asker sağ ve sol tarafından çok dehşetli, kokuşmuş iki tane yara ile yaralı. Yani onun manevi atmosferini, bulunduğu sıkıntılı durumu tam güzel açıklayan bir durum. Arkasında da büyük, cesim bir aslan saldırmak için duruyor gibi. Böyle adamın halini şöyle bir düşünelim. Sağ sol ciddi yaralı, perişan, kokuşmuş. Arkasında aslan. Önünde bir dar ağacı, sevdiklerini hemen idam ediyorlar. Sıra da ona gelecek. Bekliyor. Bir de çok uzun bir yolculuğu var. Böyle bir insanın hali-i ruhiyesinde şeytan gibi destas insanlar, ya bunları takma kafana, düşünme, haydi gel keyif edelim diyor. Manzara bu. Şimdi bu durumda olan insanın, Allah'a ve ahirete iman eden kişinin haleti ruhiyesiyle, buna iman etmeyen ama iman etse bile buna uygun yaşamayan insanların konumunu ve durumunu anlatan mükemmel bir ders. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim, bil o biçare asker ise sensin ve insandır. Yani insan da Allah'ın askeri olduğu için askeri, misafirhanede, misafirhane askeriye diyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla dünya askeri bir kışla ve aynı zamanda misafirhane. İşte her insan bu dünya misafirhanesinde bir asker olarak tabii gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim ifadesi farklı şekillere değerlendirilebilir. Mesela diyelim 16 yaşına girmiş ama 15 yaşında buluğa ermiş bir genç o bir yılını böyle değerlendirebilir. İlla da gençliğinde gülmüş, şimdi ağlayan kişinin bizim anladığımız tarzda ihtiyar olması gerekmez. Bir Müslüman, bırakır Müslümanı, bir insan buluğa erdikten sonra hem iman etmekle hem de imanına uygun bir hayat sürmekle mükelleftir. Bunu yerine getirmediği zaman her açıdan mesuliyeti vardır. İşte gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğün ağlayan nefsim, bil o biçare insan, asker ise sensin ve insandır. Ve o aslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o ki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alem ervahtan, rahm-ı maderden, sababetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzur, seferi imtihandır. O askerin o korkunç hali, sıkıntılı halini gören Hayır Ha Hızır gibi bir zat ona demişti ki, sana iki tane tılsım öğreteceğim, iki tane ilaç vereceğim, bir de sana bilet vereceğim. Eğer o tılsımları iyi kullanırsan, o zaman arkandaki arslan sana bir at hükmüne geçer. Bir binek olur. Önündeki dar ağacı zahiren dar ağacına benzeyen bir salıncak hükmüne geçer. O ilaçları iyi kullanırsan sağındaki ve solundaki o yaralar gül-ü Muhammedi güzel kokular veren bir çiçek ve gül hükmüne geçer. Şimdi bu askerin bu pozisyonunda o arslan içe ise eceldir. Ha demek ki o aslında binek olan şey ecelmiş. Şimdi zahiren biri birine benzeyen ama tılsım ile özellikleri değişen bazı şeyler vardır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir insan askerlik düşünmüyorsunuz. Üzerinde silahlar var, elbiseler var. Normalde askerliği bitmiş, onun memleketine terhis edilmesi söz konusu. Ama bunu bilmeyen bir insan sanki onun soyulduğunu zanneder. Bakıyorsun silahları elinden alınıyor, elbiseleri çıkarılıyor, yatakları teslim ediliyor askeriye de değil mi? Yataklar teslim ediyor. Ne kadar üzerinde demirbaş varsa tamamı teslim ediliyor. Bunun arka planını, bu insanın terhis olduğunu anlamayan bazıları sanki soyulmuş, soygun yapılmış ve adama zarar verilmiş olarak telakki edebilir. Ama biri dese ki bu kardeşim askerdi, askerliği bitti ha öyle mi ya? Ha, o zaman bu nedir? Onun için bir müjdedir, bir terhistir. Askeriyede soygunluk ona ızdırap vermek değil, aksine babasının memleketine gitme zamanı geldiğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla arkamızda duran, yani ruhumuzu almak üzere olan, canımızı almak üzere olan, sanki bizi parçalayacakmış gibi görünen arslan, aslında Allah'a iman, ahirete iman insana girince, ha o demek ki benim dünyadaki askerliğim bitti, babamın memleketi olan cennete gitme zamanım gelmiş, bana onu hatırlatıyor bu. Bir binek gibi ecel yani. Artık zamanım bitmiş dünyada. Askerin terhis zamanı gelmiş. Benim yeğenim vardı. İşte bu askerlikten dolayı hani malumunuz 6 aya indi askerlik zamanı. Tam 6 ayı kalmıştı. Birkaç gün sonra terhis olacak. Şimdi o nasıl bu olaydan sonra seviniyor? Neden? Niye seviniyor? Çünkü meşakkat bitti. Sıkıntı bitti. Askerlik bitti. Babasının memleketine, kendi memleketine dönecek. Aslında bir insanın dünyadan ahirete gitme zamanının bildirilmesi yani ecel, askerlik, meşakkat, sıkıntı bitti. Dünya imtihanından artık kurtuluyorsun. İnşallah külfetinden, zahmetinden babayın memleketi olan cennete gidiyorsun. Peki bu binek niye? Tabii gideceğin yere seni götürecek bir şey lazım. Onu temsil ediyor. Geçenlerde bir yerde bir sohbet bir vesileyle konuştuk. Mesela diyelim diyorlar ki efendim bizim hizmetlerimiz bulunduğunuz yerden sizi alıyoruz hacca götürürken. Evet. Siz zahmet etmenize gerek yok. Bulunduğu yerden özel alıyoruz ve şeylerden de kontrollerden de hiçbir kontrole uğramadan doğrudan sizi götüreceğiz hacca. Orada özel sizi karşılayacaklar iki tane misafir şeyler var. Misafirleri karşılayacak görevlilerimiz var. Onlar da sizi karşılayacak diyorlar. Ne kadar güzel. Biz diyorlar işte Suud kralının eskiden Allah rahmet eylesin Ahmet abi söylemişti. Ahmet Aytemur abi. Biz Suud kralının özel misafiriyiz Ahmet kardeş. Bizi gelip evimizden alıyorlar diye. O zaman da konuşmuştuk. Şimdi düşünün Allahu Teala kainatın sultanı olan Allah özel elçisini senin bulunduğun yere gönderiyor. Neredesiniz? İş yerinde. Fark etmez. Zahmet etmeyin. Oraya gelir. Azrail Aleyhisselam sizi almaya. Yerin altında çalışıyorsun. Önemli değil. Oraya gelir. Denizin okyanustasınız. Armatör olsun. Oraya gelir. Havada uçaktasınız. Fark etmez. Oraya gelir. Özel bulunduğunuz yere geliyor. Siz bakın tılsıma. Ecel arslan gibi seni parçalayacak bir şey gibi görünürken o iman tılsımı girince peki nereye götürecek seni? Kabir hayatına götürecek. Ne var orada? Dostların var. Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Ne? İki tane mübarek arkadaş var orada. Münker Nekir taifesinden. Onlar da seni karşılayacaklar merak etme. Seni dostlarınla buluşturacaklar. Orada yabancılık çekmeyeceksin. Bilmediğin yerleri sana tarif edecekler. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Sanki gece gündüz zamanı bir deverandır. Her dost o gece gündüz içerisinde vazifesi bitiyor, ahirete gidiyor, kabir hayatına. Ve o iki yara ise hani önümüzdeki görülen meğersem dar ağacı, dar ağacı değilmiş. Dostların öbür tarafa gitmesini sağlayan bir vesileymiş. Peki yara nedir? Müzic, insanı rahatsız eden, insana sıkıntı veren ve hadsiz bir acizi beşeri. Bu konuyu bir iki cümleyle ifade edelim çok üzerine girmeden. İnsanda aciz ve fakir. İki tane önemli problem. Sağ ve sol tarafındaki yara dediği bu. Yani insan mesela parmağa muhtaç ama parmak yapamaz. Göze muhtaç, göz yapamaz. Demek ki muhtaç olduğumuz şeylerin hepsi bizim fakrımızı, Türkçedeki fakirlik diye ifade edilir. Fakirliğimiz yoksa Türkçedeki zenginlik, fakirlik anlamındaki zenginlik, fakirlik değil. Burada muhtaç olma demek. Mesela diyelim bir taş mı daha çok şeye muhtaç, bitki mi? Bitki daha çok muhtaç. O zaman taştan daha fakir bitki. Peki hayvan bitkiden daha çok muhtaç. Öyleyse hayvan bitkiden daha çok fakir. İnsan hepsinden daha çok şeye muhtaç. Hem onlara da muhtaç. O zaman insan hepsinden daha fakir. Peki muhtaç olduğu, fakiri olduğu bu şeylerin hiçbirini yerine getirmeye gücü var mı? Yok. O zaman aciz. Demek ki hadsiz şeye muhtaç. Ama bu hadsiz şeylere, ihtiyaç duyduğu şeylerin de yerine getirilmesi konusunda hadsiz aciz. Havayı yerine getiremez, suyu yerine yapamaz. İşte vesaire. Hücresini çalıştıramaz. Allah izin vermezse dilini çalıştıramaz. Vesaire. İşte insanın en büyük problemi, yarası, sıkıntısı bu. Aciz-i beşeri ve fakri insani. Onun için buna üstadımız müziç. İnsanı taciz eden, rahatsız eden ve hadsiz, bir de çok. Mesela hadsiz kelimesi burada çokluktan kinaye de olabilir. Bir de ebediyet istiyoruz ya. Ebediyette de bu şeylerin hepsinin olmasını istiyoruz ya. Onun için sonsuz oluyor. Yani bir açıdan çok anlamında kullanılabilir dünyadaki ihtiyaçlarımız. Ama ebediyeti istemek, sonsuzluğu istemek, o ebediyette ve sonsuzlukta ebediyen var olmak, ebedi alemde ona saadet ebediye de hayat ebediye. Hayat ebediye de saadet ebediye mazhar olmak. Yani hayat da ebedi, mutluluk da ebedi olacak. Onun için hadsiz. Peki buna ihtiyacımız var mı? Fakir miyiz? Fakiriz. Peki kim bunu yerine getirebilir? Demek ki bunu ancak Allah yerine getirebilir. Öyleyse Allah'a iman sonsuz bir kudrete ve sonsuz bir rahmete bizi bağlıyor. Ahirete iman da o sonsuz rahmet ve sonsuz kudret sahibi olan zat ebedi bir alemde bunları bize verecek. Çünkü dünyada bunlar yok. Her dost gece gündüz devranında ahirete irtihal ediyor. Bizi de ahirete götürmek için o tabiri caizse salıncak bekliyor. Aldığını atıyor öbür tarafa. Salıncak aldığını atıyor öbür tarafa. Öbürüne göre neydi? Alıp idam ediyordu. Bakın tılsım, gizem diyorlar tılsıma şimdi. Sır, tılsım. Eskiden Anadolu'da tılsım derlerdi. Biraz daha böyle ifade. Ama tılsım, gizem, sır. Öyle bir gizem, öyle bir sır ki eğer onun hakiki mahiyetini bilmezseniz sanki ona zarar verdiğinizi zanneder. Mesela diyelim bir doktor bir hastayı yatırmış, kesiyor. Yani ameliyat ediyor. Adamın doktor olduğunu, çocuğunun hasta olduğunu ve ameliyat edildiğini anlamayan bir kadın çocuğunu görse ne diyecek? Ola benim çocuğu kesiyorlar diyecek. Bak onun arkasındaki tılsım anlaşılmadığı takdirde çocuğun kesildiğini ve hayatına son verilmek istendiğini zannedecek. Ama tılsım araya girince ha bu doktordur, çocuk hastadır ve doktorun yaptığı da ameliyattan başka bir şey değildir. Evet, hayatımızı bu iman, ahirete iman, Allah'a iman tılsımı iyi yerleşirse çünkü burada tabii Allah'a iman ve ahirete iman üzerinde duruluyor. Allah'a iman olmazsa o zaman ne peygamberlere iman olur, ne kitaplara iman, ne meleklere iman. Ben nereden geldim, niye geldim, bu dünyada vazifem nedir? Bunların hepsi Allah'a imana bağlı. Peki bu dünyadan sonra ben nereye gideceğim? Hani var ya 3 tane şey diyorlar insanlığı meşgul eden soru. Necisin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanı ilgilendiren üç müşkil soru. Bu üç sorunun temel cevabı Allah'a iman, ben Allah'tan geldim, dünyada Allah'ın kulu olacağım ve ahirete gidiyorum, ebedi aleme. Bu ikisi bütün soruların cevabını vermiş oluyor. Dolayısıyla biri acz-i beşer, diğer de nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Buna da nihayetsiz dedi. Dünyada çokluktan kinaye, ahirette ebediyet ve sonsuzluktan maksat. Bu ikisini bir insan kendi ihtiyaçlarını, sonsuz ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması mümkün değil. Çok güzel cevaplar gelecek inşallah. O şeytan gibi dessas insanın gel keyif edelim, ölümü düşünme, eceli aklına getirme, arsana bakma, dar ağacına bakma. Bu sağındaki solundaki o seni rahatsız eden acizlik ve fakirlik konusunu aldırış etme diyenlere çok güzel cevaplar gelecek inşallah. Peki o nefi ve yolculuk ne? Alem-i ervahtan, rahm-ı maderden. Yani gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı anlatırken dünyayı, uzun bir yolculuğa çıkmış bir insanın yolda bir ağacın gölgesinde bir parça gölgelenip tekrar yolculuğuna devam eden gibidir demiş Peygamberimiz. Benim dünyadaki misalim. Ben dünyada böyleyim demiş. Peki bu yolculuk nereden başladı ki uzun bir yolculuktan geliyoruz, başka bir yolculuğa gidiyoruz? İşte ruhlar aleminden başladı bu. Sonra anne rahmine intikal ettik. Anne rahmindeki hayatımız bitti. Dünya hayatına geldik. Dünya hayatında çocukluk ayrı, gençlik ayrı, ihtiyarlık ayrı. Her biri bittikçe bir başkasına intikal ediyoruz. İhtiyarlıkta, çocuklukta veya gençlikte. Bu bitince nereye gidiyoruz? Allah'ın başka bir ülkesine gidiyoruz. Kabir hayatı, berzah alemi. Peki oradaki vazifemiz, görevimiz, işimiz bitince, zamanımız dolunca, yani kıyamet kopunca, o zaman da haşir meydanına çıkıyoruz. O da ayrı bir ülke. Bak yolculuk devam ediyor. Sonra sırattan, haşirden sırattan ve inşallah hayat-ı ebediyede, saadete bir ebediyede doğru giden bir yolculuktayız. Yolculuk da bu. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, o kutsi tılsım ile ölüm insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana. Kardeşlerim, insanı mümini zindanı dünyadan bostanı cinana. Üstad Hazretleri bir padişahın diyor dostlarını, sevdiklerini sarayına davet etmiş. Yolcular saraya gidiyorlar. O yolcuların yol üzerinde kurulmuş bir gecelik handa misafir olmaları neyse diyor, kainatın sultanı olan Allah, cennet adını verdiğimiz o ebedi sarayına davet ettiği insanlar için kurduğu bir gecelik hanmış dünya. Bir gecelik han böyleyse, bu bir gecelik hanın güneşi, yiyecekleri, adamı, bak insanlarına şöyle, dostları, arkadaşları, yaşamanın tadı, lezzeti böyleyse, acaba saraydaki yıldızlar, saraydaki güneşler, saraydaki koltuklar, saraydaki yataklar, saraydaki dostlar kim bilir nasıl olacak? İşte o Allah'a iman, ahirete iman tılsımı insana girince ne oluyor bu dünyanın hali? Demek ki zindan dediğim şu dünyadan cennet dediğimiz bahçelere, ona da üstadımız bostan-ı cinan, cennet bahçelerine, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve Burak suretini alır. Biliyorsunuz at binek, burada bineği temsil ediyor. Burak da atta. Ama burada ince bir şey var kardeşler. Hem hadislerde geçen birçok rivayetlere atıf var, hem de Kur'an ayetlerinde geçen bazı hakikatlere işaret var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki haşir meydanından gidiş insanların ameli salih ve takva derecelerine göredir. Kimisi sürünerek gider. Dikkat edin. Kimisi sürünerek gidiyor. Kimisi yürüyerek, kimisi koşarak, kimisi deve ile, kimisi at ile. Bunlar neyi gösteriyor bize? Yürüyüş hızını, binek hızını gösteriyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizin diyor saydığınız 1000 yıl Allah katında bir gündür. Başka bir ayette sizin sayıp döktüğünüz 50 bin yıl Allah katında bir gün. Üstad Hazretleri bu ayeti delil getirerek haşir meydanında sırat üstünde milyonlar sene yürüyerek gidilecek yerleri üstadımız diyor ki bu ayet işaret ediyor ki 1000 yıllık mesafeleri bir günde kat edecek. Buradaki gün 24 saat değil. Bir an demek. Ayette çünkü külle yevmin huve fî şe'n değil mi hocam? Her an demek orada. Yevm kelimesi bir andan başlar 50 bin yıllık mesafe zamana kadar gider. Bazılarına diyor hayal gibi 50 bin yıllık mesafeyi bir günde. Hayalle bir insan 50 bin yıllık mesafeyi kaç anda gider? Bir anda gider. Bak. Peygamberimizin bindiği Burak, hani şeyin Miracın mebdeyi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya başlangıcı, müntehası Kab-ı Kavsen'e kadar giden bir uzun sefer yolculuk Miraç. Peygamber Aleyhisselam'ın bindiği Mekke'den yani Mescid-i Haram'dan Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya giderken bindiği bineğin adına Burak diyorlar. Burak'ın özelliği gözünün gördüğü yere basıyormuş. Mesela diyelim ki buradan yıldızlara gideceksiniz. Nereye gördünüz? Güneşi. Güneşe basıyor ayağını. Oradan hangi yıldızı gördü? Oraya basıyor ayağını. Öyle düşünün yani. Sırata biniyor. Sıratın bir ucunda bir de öbür ucunu görüyor. Öbür ucuna basıyor ayağını. Böyle düşünün yani. İşte ölüm dediğim şey aslında bu dünya imtihanında görevi biten askerlerin ya cennet bahçeleri dediğimiz kabirdeki cennet bahçelerine ya da haşirden cennet dediğimiz o cennetlere götüren hakikatin ismiymiş, ünvanıymış. Evet. Ve onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Ölümü sevmek. Allah bize de nasip etsin. Ama hakikatini gören kamil insanlar. Demek ki hakikatini görmek kamil insan olmak demektir. Kamil insan olmazsan göremezsin. Öyleyse görmek için kamil insan olmak veya kamil olmak insan istiyorsan bu ölümün hakikatini görmen gerekiyor. Ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Başka? Bir de diyor ki daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Bunun örneği şu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dünyanın en mesut görünen halini yaşadığı bir zamanda ne diyor? Biliyorsunuz kardeşleri kuyuya atmışlar. Köle olarak satılmış. Sonra hapishaneye bir iftiradan dolayı girmiş. Bu kadar zorluk şartlardan sonra oraya Aziz-i Mısır olmuş. Kardeşler gelip özür dilemişler. Sonra babası ve annesi gelmiş onlarla beraber tam dünyevi olarak ulaşılması gereken zirvede diyor ki tevaffeni muslimen ve elhikni bis salih. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve salih kulların arasına kat beni. Ha demek ki kabirin öbür tarafı buradan daha iyi ki orayı istedi. Neden? Çünkü ölümün hakikatini görmüştü. Çünkü kamil insandı. Yoksa bu ben kendimi öldüreyim anlamında değil. Dört gözle sürekli onu bekliyorlar. O demek yani. Yoksa hadi madem ölüm güzel bir şey hadi ölelim gidelim. O demek değil. Üstad Hazretleri hatırlar mısınız? Rus kumandanı onu idamla yargılamış, idam edecek işte falan. Ben zaten diyor ahirete gitmek için pasaport bekliyordum. Problem değil diyor. Böyle görüyor yani ölümü. Ben istemiyorum. Yani şu anda kendi şeyimle kendimi hayatımı yok edip de öleyim diye böyle düşüncem yok. Ama bir imkan sunarsanız böyle beni ahirete göndermek için benim için eziyet değil, ikram olur. Korku değil, sevinç olur. Hani bir adam hastalandı diyelim. Hastalık, hoş geldin, safa geldin. Eğer benim dünyadaki vazifem bitmiş, ahirete götüreceksen o mal memnuniye, baş göz üstüne. Hoş geldin, safalar geldi. Evet. Ruslar bunu anlamamışlar. Ya bu insanlar intihara sevk ediyor diye risaleler yasaklama cihetine gitmişler bir ara. Bu hakikati İncil anlayamayınca. Ölümü sevmekle intihar etmek çok farklı şeyler. Biz ölümü severiz. Ölüm gelirse baş göz üstüne deriz. Ama Allah'ın verdiği şu emaneti de dört dörtlük korumak için, daha çok sevap kazanmak için de dünyada meşru dairede çalışarak gayret gösteririz. Bu İncil'i anlayamadıklarından ölümü anlatmayı, ölümü sevmeyi intihara sevk ediyor, intihar teşvik ediyor diye risaleleri bir araya saklamışlardır Rusya'da. Öyle değil yani. Bakın Tılsım ne yaptı? Ölümü sevdirdi. Birisine idam ağacı, idam dar ağacı gibi gösterirken mümine, dostlarıma, yani üstadımız diyor ya, kabrin öbür tarafında başta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz başta olmak üzere bütün sevdiklerimiz sıra sıra kabrin öbür tarafında bizi bekliyorlar. Bizi karşılayacaklar inşallah. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman. Bakın burada iki tane örnek verecek ama çok mükemmel. İki tane örnekle mücerret dediğimiz, anlamakta zorlandığımız soyut kavramları henüz yaşamadığımız o incelik öyle güzel bir şekilde yaşadığımız, hayat yaşadığımız şey. Ya niye bu dünyada insanlar çocuk kalmıyorlar, genç oluyor? Ağaçlar niye fide halinde kalmıyor, ihtiyarlar yaşlanıyor? Niye insanlar ihtiyarlıyor da vefat ediyorlar da burada dünyada kalmıyorlar? Niye aynı mesela diyor ki kardeşim ya diyor benim saçlarım niye dökülüyor ya? Keşke dökülmeseydi. Ne yüzüm kırışıyor, niye belim bükülüyor, niye bacaklarım zayıflıyor? Olmasaydı. Olmaz kardeşim. Hakikata, hakka uymaz. Bakın şimdi. Niye zeval var? Gün gitti, gece geldi. Niye ölüm var? Niye ağaçlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor? Niye asırlar ölüyor, değil mi? Günler ölüyor. Bu diyor, o iman tılsımı ile Sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat nakşını, havarik kudretini, tecelliyat rahmetini, kemali lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Mesela, yani aslında Allah-u Teala sanatını göstermek istiyor. Çeşit çeşit renk renk isimlerinin güzelliklerini, cibrelerini tecelli ettirmek istiyor. Onun için hiçbir şey kararında durmuyormuş. Mesela, evet güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebettül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Güneşin ışıkları hiç yenilenmesin. Mesela diyelim şey düşünün, çok rengarenk bir avize düşünün. Oradaki şeyler vurdukça ışıklar ne yapıyor? Daha bir ayrı bir manzara gösteriyor. Güneşin yeryüzündeki tecellileri, farklı farklı tecellileri nasıl yeni yeni güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyorsa, sinema perdelerinde filmleri seyrediyoruz değil mi? Oradaki manzara durdu. Daha devam etmiyor. Ya niye durdu diye rahatsız olmaz mıyız? Niye peki yenisinin gelmesini istiyoruz? Demek ki zaman şeridi Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse bir sinema şeridi gibi tabiri caizse anlaşılsın diye söylüyoruz. Bu manzaraları Cenab-ı Hak sürekli yeniliyor, sürekli tazelendiriyor. Allah harika kudretinin tecellilerini yeni yeni civerini göstersin diye. Allah yaratıcı, sürekli yaratıyor. Allah rızık verici. E aç olacak ki insanlar rızıklarını Cenab-ı Hakk'ın. İnsanlar Allah-u Teala öldürücüdür. Bir ismi de öldüren ismidir. E öyleyse insan ölecekler. Bak yaşa, yaratan Allah, yaşatan Allah, rızık veren Allah, öldüren Allah. E bütün bu isimlerin tecelli etmesi için tabi zeval de olacak, firak da olacak, ölüm de olacak. Bu da böyle. Ne kadar güzel değil mi? Güneşle şeyi örnek veriyor. Ve o iki ilaç ise biri sabırla tevekküldür, Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Allah Allah. Sabır ile tevekkül. Bir de diyecek ki ileride öbürüne de şükür ve kanaat ile talep ve dua edecek. Bakın kardeşler, burada iki tane sır var. Zaten üstad buna ilaç diyor. Bir, acizimizi ve fakrımızı, yani acizliğimizi ve muhtaçlığımızı iki tane ilaç ile tedavi edeceğiz. Neymiş o ilaç? Ben Allah'ın sonsuz kudretine istinad ediyorum. Üstad Hazretleri her insanın vicdanında diyor, iki tane pencere var. Bir, noktayı istinat. İki, noktayı istimdat. İşte noktayı istinat acizliğimizi gidermek için Allah bize sonsuz acizlik vermiş ki sonsuz kudretini anlayalım, ona iltica edelim. Ona tevekkül edelim diye. Onun için acizliğimizi anladıkça Allah'ın kudretine dayanıyoruz. Allah'ın kudreti bize tecelli ediyor. Bu anlamda. Fakırlığımızı, muhtaçlığımızı, ihtiyacımızı anladıkça Allah'ın rahmetine ve zenginliğine hem anlıyoruz sonsuzluğunu, hem de iltica ediyoruz. Ve ondan talep ediyoruz. Allah bu iki özelliği bize bunun için vermiş. Nasıl ki diyor üstadımız, karanlık olduğu zaman ne kadar çok şiddetli olursa ışık o kadar parlar. Ne kadar güzel değil mi? İnsan da acizliğini ve fakrını, ihtiyacını ne kadar ciddi hisseder ve anlarsa o kadar Cenab-ı Hakk'ın kudreti fark edilir kişi tarafından. O kadar Cenab-ı Hakk'ın rahmeti fark edilir ve o kadar Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve rahmeti insan tecelli eder. Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimat. Öyle mi? Evet. Emri kün feyekün. Benim öyle bir Allah'ım var ki, burada Allah'ın kudretini anlatıyor. Emri kün feyeküne malik bir sultan-ı cihana aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Öyle rahatlatıcı bir ifade ki. Peki bunu demediğinde rahatlıyor musun? Daha kötü. Kırılmış kol ile intikam almaya çalışmak neyse, acizliğini Allah'ın sonsuz kudretini anlamak için verildiğini anlamazsan, Allah'ın sonsuz kudretini istinad etmezsen, o zaman o kolu kırık bir adamın intikam alması için çırpınmasına benzersin. Acizliğin kat kat artar. Acizliğin seni rezil eder. Acizliğin seni taciz eder. Acizliğin seni bitirir. Onun için acizlik demek Allah'ın sonsuz kudretine dayanmak demektir. Fakr ve ihtiyaç demek de Allah'ın sonsuz rahmetine itimat etmek demektir. Evet, elhamdülillah. Ne diyor? İtminan-ı kalp ile Rabb-ı Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah, acizden, mekafetullah'tan lezzet alır. Allah Allah, bir şey daha öğrendik. Ne diyor? Arifi billah, Allah korkusundan lezzet alır diyor. Ha peki, bizim çok fazla şey yapmadığımız bir şey değil mi? Yani çok fazla, yani ne demek yani korkmaktan insan lezzet mi alır? Halbuki korku bizim bildiğimiz manada ızdırap veren bir şey. Bu Allah korkusu kullardan korkmaya benzemiyor. Ama bakılabilir şöyle. Şöyle bakılabilir. Bir örnek vereyim. Mesela bir sahabi düşünün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelecek. Onu rahatsız etmekten korkar. Bir ayet gelmiş. Peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşmayın diye. Sahabe efendilerimiz hem Allah'ın rızasından mahrum olma endişesi, hem peygamberimizin müteessir olma endişesinden peygamberimizin yanındayken kendilerinin korkutacakları kadar konuşurlarmış. Bu korku, peygamberimiz onlara gelecek, dayak atacak, onlara zarar verecek korkusu değil. Tabi detay üzerinde durmak istedik ama bir tane örnek vereyim. Mesela bir insanın Allah'ı sevmesi peygamberimiz aleyhisselama itibarıyla ölçülür. Ne kadar Allah'ı seviyorsun, peygamberim ne kadar uyarsan. Ne kadar Allah'tan korkuyoruz, ne kadar günahlardan sakınırsak. Cennete koşmak da adama zevk verir, lezzet verir. Cehennemden kaçmak da. İkisi de aynı mı? Herhalde cehennemden kaçmak daha çok zevk verir adama. Saydım, ne dersin? Evet. Cehennemden kaçmanın zevki cennete koşmanın zevkinden geri değildir kardeşler. İşte Allah korkusu bu. Onun için diyor, arifi billah, Allah'ı tanıyanlar, evet, arifi billah acizden, mekafetullah'tan telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Eğer bir şu örneğe bakın siz ya. Ne kadar güzel bir örnek ya. Yani kişinin aciz olması, kişinin Allah'tan korkması nasıl insana zevk ve lezzet verir? Bir çocuk örneğini veriyor. Çocuk aciz mi? Yeni doğmuş bir çocuk. Daha yeni yeni işte hareket etmeye başladı. Yeni yeni annesinin varlığını fark ediyor. Ama annesine muhtaç. Annesiz bir şey yapamıyor. Bu çocuk, eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek. Acizimi, zaafımı anlayıp sığındığım hakik halettir. Bak, acizimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Bak, korku bir kamçıdır diyor üstadımız. Kişiyi rahmetin kucağına atar. Şu ifadenin güzelliğine bakın ya. Yani Allah'tan korkmak demek, Allah'ın celalinden, azametinden, izzetinden, kahariyetinden, Allah'ın cemaline, rahmetine, evet, hikmetine ve cemal isimlerine koşmak demek. Allah Allah. Nasıl bir güzel ifade değil mi? Çocuğun haleti ruhiyesini sen al gel, o özelliğimizi Cenab-ı Hakk'ın gadabından, ne diyor? Tatlı değil mi? Onun tatlı tokatından. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın tatlı tokatından, tabiri caizse tatlı azabından korkup, o öyle bir tatlı ki o tatlı şeyinden korkup nereye? Rahmetine, rahmetin kucağına koşmak. Ey en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ayı tecelli rahmettir. Peygamberimiz buyurmuş ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bir tanesi tecelli etmiş kainatta. Her bir tecellisi yerle göklerin arasını doldurur. Öyle çokluktan kinaye 100 rahmeti var. Onun bir tanesi dünya tecelli etmiş. Peki o rahmetin, tecelli eden rahmetin annelere tecelli eden ne kadar ki? Bir lem'a. Ne demek bir lem'a? Bir sızıntı. Bir parıltı. Ya güneşin bir sızıntısı, bir parıltısı gibi. Düşünün. Allah'ın o sonsuz rahmetinden bir pırıltısı, bir parıltısı annelere tecelli etmiş ve annelerin çocuklarına, çocukların annelere karşı ilgisi bu. Allah'ın rahmetine böyle bir baktığımızda öyleyse diyor, bütün validelerin şefkatleri, ha, bütün validelerin, sadece insani valideler mi? Hayvani valideler de dahil. Bütün validelerin şefkatleri Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tecelli rahmetinin bir lemasıymış. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi hal ve kuvvetlerinden şiddetle teber edip Allah'a aciz ile sığınmışlar. Acizi ve havfu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Acizi. Ha, buna bir örnek verelim, anlaşılsın. Çocuğa soruyorlar bir yaşında, yeni yeni daha. Hayırdır? Annen, baban böyle kahraman, büyük, güçlü, kuvvetli insanlar sana hizmet ediyor. Niye? Allah benden korkuyorlardı ondan. Öyle mi? O çocuğun acizi, muhtaçlığı onları ona hizmetkar ediyor. Doğru mu? Demek ki acizliği bir şefaatçi oluyor. Muhtaçlığı şefaatçi oluyor. Anne babayı ona hizmetkar ediyor. Siz de diyor üstadımız, acizinizi ve fakrınızı şefaatçi yapın. Allah'ın rahmeti size tecelli etsin. İşte bunu anlayan kamil insanlar acizde ve havfullah'ta öyle bir lezzet, öyle bir zevk, öyle bir şevk almışlar. Onu şefaatçi yapıp acizliklerini ama Allah korusun kullara karşı göstermek değil. Değil mi? Allah'a aciz ile sığınmışlar. Acizi ve havfı kendileri şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Allah Allah. Şükür ve kanaat ile. Hani var ya bir ayet. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz şayet, yemin de var orada, kuvvet. Ne yaparım diyor Allah? Size diyor artırırım. Demek ki kanaat, şükür ile ancak insan dua eder, talep eder. Bu çok önemli. Bu da bizim fakrımızı yani ihtiyaçlarımızın giderilmesi konusunda ikinci ilacımız. Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimat. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvad-ı kerimin misafirine, cevvad çok cömert, kerim çok ikram eden, hem cömert hem de çokça ikram ediyor. Cevvad-ı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyaç hoş bir iştiha suretini alır. Yani bir insanın iştihası arttıkça o yemekten alacağı lezzet artar. İştaha yok. Ne verirseniz verin. Yiyebilir mi? Bak, iştahın artması demek yiyecekten alınacak lezzetin artması demektir. Onun için acıkmadan yemeyin. Acıkayarak yiyelim ki yediğimizin lezzetini alalım. Demek ki acizlik ve fakirlik özellikle insan ne kadar çok hissederse o bir iştiha hükmüne geçiyormuş. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhariyet noktasında. Enteresan bir, çok farklı bir değerlendirme. Bir de okuyayım o cümleyi. Fakir ve ihtiyaç nasıl böyle bir misafire ağır olabilir? Çünkü fakir ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın ziyadesine çalışır. İştiham artsın. Bazen takılıyoruz birisine. Ya yarın seni davet edeyim. İşte davet. İyi o zaman diyor. Akşam yemek yemeyeyim. Sabah da kahvaltı yapmayayım. Niye? Ya iştiham iyice artsın da yarın seninle yemek yerken çok zevkli ve neşeli yemek yiyelim. Niye yemiyor adam? İştiham artsın diye. Niye acizliğini hissediyorsun? İştiham artsın diye. Niye? İştiha gibi fakrınız tezidine çalışır. Artırılmasına. Onun içindir ki kamil insanlar fakrle fahretmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. İhtiyaçlığını, muhtaçlığını hissetmek Allah'a karşı. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Bileti de okuyup bitiriyoruz. Peki hani demişti ya sana iki tılsım öğreteceğim. Allah'a iman, ahirete iman. O zaman aslan senin için bir ecel, bir burak, bir binek. Önündeki dar ağacı da seni dostlarına kavuşturan, cennete götüren bir vasıta oldu. Sonra sağındakine, acizine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine isnat ettin, şifa buldu. Soldaki fakrına, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve gınasına istimdad ettin, şifa buldun. Her dertlerine deva, her ihtiyacına şifa buldun. Peki bir yolun var senin demişti, uzun yolculuk. Uzun yolculuğun bir bilet lazım demişti. O bilet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Farzları yapmak başta namaz olmak üzere ve büyük günahları terk etmektir. Biletimiz buymuş. Onun için takva kuvvetine göre bir insan O uzun yolculuğu bir anda ışık hızıyla alabilir. Saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Hayal hızıyla alabilir. Saniyede cennete gidiyor. Mesafe yok. Hayal hız olunca bir anda. Ama bunun yolu farzları yapmak, başta namaz, haramları terk etmek. Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedülabat yolunda zat ve zahire yolcuya bir ne lazım? Azık lazım. Yiyecek, içecek, yolculuktaki ihtiyacı olan şeylerin hepsi ebedülabat değil mi? Ne diyor? Bütün o uzun ve karanlıklı ebedülabat yolunda zat ve zahire hem yol uzun hem karanlık. Öyleyse hem yiyecek içecek hem karanlık yolda ışık. Işık ve burak. Hem ışık hem binek. Ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden içtinap ile elde edilebilir. Bir ayet var. Hocam bana destek versin. İn tecitenibu bu kebaira ma tunhevne an. Eğer yasaklandığınız, haram kılınan şeylerden sakınırsanız, evet, nukeffir ankum seyyiatikum. Sizin diğer günahlarınızı silerim diyor Allah. Büyük günahlar, yani haramları terk ederseniz, büyük diğer günahlarınızı silerim. Ve nudhilkum mudhalen kerima. Günahlarımızı sildin ya Rabbi ama yine hani bir cennet, merak etmeyin, cennete doğacağım diyor. Ya işte bu bilet yani. Allah Allah. Yoksa ancak diyor böyle elde edilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Bu da bir hadis meali. Peygamberimiz vefat eden kişi üç şeyi takip eder. Ailesi, arkadaşları, dostları, malı, mülkü, bir de ameli ibadetleri, takvası, ihlası. Neyse yani yukarıda anlatılanlar bütün farzları yerine getirmek, bütün haramlardan sakınmak. Bunlar bunu takip eder. Biri kendiyle kalır, ikisi geri döner diyor. Şimdi bir adam fen ve felsefeyle meşgul olmuş, fen bilimleriyle, dünyayla ama hiç bunları marifetullah, Allah'ı marifet olarak bakmamış. Hep dünyaya çalışmış. Hiç ahiret hesabı bir şey çalışmamış. Onlar diyor orada beş para etmez. Kabir kapısına kadar gider, orada kalır ve geri gider. Yoksa Kur'an'la barışık, imanla barışık fen, felsefe o da marifet nuruyla o da olur ibadet. Elbette Allah namına yıldızları inceleyen bir astronot ibadettir. Allah namına toprağı incelemek ibadettir, marifettir. Bu fen ve felsefeden İmandan, dinden yoksun fen ve felsefeyi kastediyor. Evet. İşte ey tembel nefsim. Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi, faydası ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefaate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Son cümlemiz kardeşler. Okuyup bitiriyorum. Demişti ya, ya boş geç. Arkanda arslan varmış, seni parçalayacakmış. Önünde dar ağacı varmış, idam edecekmiş. Sağında solunda kokuşmuş yaralar varmış. Bir de uzun yolculuğa çıkmışsın. Takma kafana. Düşünme bunları. Gel keyfedelim. Şeş peş atalım. Güzel kızlara bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Diyen bir destan şeytan vardı. Ona da de ki, eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle. Dinleyelim. Yoksa var mı? Yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainat okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler, hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.